Iron 5, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 48. Tort Schultz kabinde ayakta durarak pantolonunun düğmelerini ilikliyor ve ceketini giyiyordu. Vücut deliklerini inceleyecek kadar ileri gitmemişlerdi. Gümrük görevlisi onu durduran kadın dışarıda bekliyordu. Sözlü sınavdan çıkılmasını bekleyen bir harici denetmen gibi orada dikilmişti. Kadın işbirliğiniz için teşekkürler diyerek çıkışı gösterdi. Tort bir narkotik köpeğinin huylandığı birinin üstünde uyuşturucu bulunmaması durumunda özür dileyip dilememe konusunda uzun uzun tartışmış olduklarını tahmin etti. Durdurulan, geciktirilen, zan altında bırakılan ve rezil edilen biri özür beklerdi şüphesiz. Ama insanların işlerini yapmalarından şikayetçi olunmalı mıydı? Köpeklerin masum insanlardan huylanması sık rastlanan bir durumdu ve bir şikayetin kabul edilmesi prosedürde bir kusur, sistemde bir bozukluk olduğunun kısmen itirafı olurdu. Öte yandan Tord'un kaptan pilot olduğunu apoletlerinden anlamış olmalıydılar. Onunkiler kariyerlerini mahvettikleri için sağ koltukta yardımcı pilot olarak kalmış o başarısız 50'lik pilotların apoletleri gibi 3 şeritli değildi. Hayır, onunkiler 4 şeritliydi ve bu onun düzen ve kontrol sahibi olduğunu gösteriyordu. Onun durumları ve hayatını kontrol altında tutabilen biri olduğunu gösteriyordu. Onun havalimanının Brahman kastından olduğunu gösteriyordu. Kaptan pilot dediğim bir gümrük görevlisinin şikayetini yerinde olsa da olmasa da iyi karşılamalıydı. Önemli değil, birilerinin işini iyi yaptığını bilmek güzel diyen Tort valizine bakındı. En kötü ihtimalle valizinin içini aramışlardı ve köpek orada bir şey saplamamıştı. Paketin saklandığı boşluğun etrafındaki metal plakalar da onu röntgen ışınlarından gizlerdi. ''Birazdan getirirler'' dedi kadın. Birkaç saniye boyunca birbirlerini sessizce süzdüler. Tort boşanmış diye düşündü. Tam o anda bir başka görevli belirdi. ''Valiziniz'' dedi. Tod ona baktı, durumu adamın gözlerinden anladı. Karnında büyüyen bir yumru yükselerek boğazına dayandı. Nasıl, nasıl? Valizi tamamen boşalttıktan sonra tarttık dedi adam. 26 inçlik boş bir Samsonite Aspire GRT 5.8 kilo ağırlığındadır. Sizinkinin ağırlığı ise 6.3, sebebini açıklar mısınız? Görevli açıkça gülümsemeyecek kadar profesyonel olsa da Tort Schultz adamın yüzünün muzafferce ışıldadığını gördü. Görevli biraz öne eğilip sesini alçaltarak konuştu. Yoksa biz mi açıklayalım? Harry Olimpen de karnını doyurduktan sonra sokağa çıktı. Batı Oslo'daki zaman zaman ademcilerin de kaldığı eski bir otel olarak hatırladı. Olimpen tadilattan geçmiş, Doğu Oslo'daki otellere benzemişti. Duvarlarında şehrin eski işçi semtinin büyük tabloları asılıydı. Mesele yeni halinin, ahizelerin ve diğer yeniliklerin güzel olmaması değildi sadece. Olimpen olmaktan çıkmıştı. Harry sigara yakıp emniyet müdürlüğü ile hapishanenin eski gri duvarları arasında uzanan Bots Parkı'na girdi. Bir ağaca koruma altındaki yaşlı bir ıhlamur ağacına zımba tabancasıyla yıpranmış kırmızı bir afiş asan bir adamın yanından geçti. Adam Norveç'te en fazla polis barındıran binanın ön cephesindeki tüm pencerelerden görülecek şekilde ciddi bir suç işlediğinin farkında değil gibiydi. Harry bir an duraksadı. Suçu durdurmak için değil, afişe bakmak için. Afişte Russian M-Car Club'ın Sardines'le vereceği bir konserin reklamı vardı. Harry çoktan dağılmış o grubu da, o metruk gece kulübünü de hatırlıyordu. Olimpen, Harry Hall. Bu sene ölülerin dirilme senesiydi kuşkusuz. Harry tam yoluna devam edecekken arkasından titrek bir ses geldiğini duydu. ''Sende keman var mı?'' Harry döndü. Arkasındaki adamın üstünde yeni, temiz bir G-Star ceket vardı. Ardından şiddetli rüzgar esercesine iki büklümdü. Eroin bağımlısı olduğu da çarpık bacaklarından belliydi. Harry tam karşılık verecekken G-Star'ın o soruyu afişçiye sormuş olduğunu fark etti. Ama afişçi yanıt vermeden yürümeyi sürdürdü. Yeni birimler, yeni uyuşturucu ticareti yöntemleri, eski gruplar, eski gece kulüpleri... Oslo Bölge Hapishanesi'nin halk arasındaki adıyla Bots'un 1800'lerin ortalarında inşa edilmiş binasının ön cephesi iki büyük kanadın arasında sıkışmış bir girişten ibaretti. Bu görüntü Harry'e iki polisin arasındaki gözaltına alınan birini çağrıştırırdı hep. Zili çaldı, video kameraya baktı. Hafif vızıltıyı duyunca da kapıyı iterek açtı. İçeride ayakta duran üniformalı hapishane görevlisi onu merdivenden çıkarıp bir kapıdan ve başka iki görevlinin yanından geçirerek dikdörtgen şeklindeki penceresiz ziyaretçi odasına soktu. Harry buraya daha önce de gelmişti. Burası mahkumların en sevdikleriyle, en yakınlarıyla görüştüğü yerde. İçeriye ev sıcaklığı katmak için biraz çaba gösterilmişti. Harry kanepeden uzak durarak bir sandalyeye oturdu. Mahkumların eşleri veya kız arkadaşlarıyla geçirmeleri izin verilen birkaç dakikada neler olduğunu gayet iyi biliyordu. Bekledi. Hala yakasında duran emniyet müdürlüğü etiketini söküp cebine koydu. Dün gece gördüğü dar koridorlu ve çığlı rüya her zamankinden de kötüydü. Rüyada çığ altında kalmış, ağzına da kar dolmuştu. Ama şimdi kalbinin küt küt atmasının sebebi bu değildi. Yoksa sebep beklenti miydi veya dehşet? Bir sonuca ulaşmasına fırsat kalmadan kapı açıldı. Hapishane görevlisi 20 dakika dedikten sonra kapıyı arkasından sertçe kapadı. Karşısında duran delikanlı öyle değişmişti ki Harry az kalsın dışarıya seslenecek, bunun yanlış kişi olduğunu, o olmadığını söyleyecekti. Delikanlının üstünde dizel kot pantolonun yanı sıra Machine Head'in reklamının yapıldığı siyah bir kapüşonlu sweatshirt vardı. Harry, zaman farkını hesapladıktan sonra eski Deep Purple albümünün değil, yeni bir heavy metal grubunun kastedildiğini fark etti. Heavy metal bir ipucuydu elbette ama asıl kanıt delikanlının gözleri ve çıkık elmacık kemikleriydi. Daha doğrusu Rocker'in kahverengi gözleri ve çıkık elmacık kemikleriydi. Aradaki benzerliği görmek neredeyse afallatıcıydı. Gerçi delikanlı annesinin güzelliğini almamıştı. Alnının fazla çıkık olması sevimsiz, neredeyse saldırgan görünmesine yol açıyordu. Harry'nin onun Moskova'daki babasından aldığını hep varsaydığı ince telli kâküller de bu izlenimi güçlendiriyordu. Delikanlı o alkolik adamı asla doğru dürüst tanımamıştı. Raquel onu Oslo'ya geri getirdiğinde çocuk yalnızca 3-4 yaşındaydı. Raquel daha sonra Oslo'da Harry ile tanışmıştı. Raquel, Harry'nin hayatının aşkıydı. Mesele bu kadar basitti ve bu kadar karmaşıktı. Oleg, zeki, ciddi Oleg. Son derece içine kapanık olan, Harry'den başka kimseye açılmayan Oleg. Harry bunu Raquel'e asla söylemese de Oleg'in düşünceleriyle hislerini ve arzularını Raquel'den daha iyi biliyordu. Oleg ile game boyunda Tetris oynardı. İkisi de rekor kırmaya can atarlardı. Oleg ile Valhavn'de yüzerdi. Oleg o zamanlar uzun mesafe koşucusu olmak istiyordu. Yeteneği de vardı. Harry ne zaman sonbahar veya ilkbaharda Londra'ya gidip White Hart Lane'de Tottenham'ın maçını izleyeceklerine söz verse, Oleg onun huyuna suyuna gidercesine sabırla gülümserdi. Vaktin geç olduğu zamanlarda bazen uykuluyken ve artık odaklanamaz olmuşken Harry'e baba derdi. Harry onu görmeyeli yıllar oluyordu. Raquel onu Oslo'dan kardan adamı hatırlatan ürkütücü şeylerden, Harry'nin şiddet ve cinayetle dolu dünyasından uzaklaştıralı yıllar oluyordu. Oleg şimdi orada kapının önünde duruyordu. 18 yaşındaydı. Neredeyse koca adam olmuştu ve Harry'e ifadesizce, en azından Harry'nin yorumlayamadığı bir ifadeyle bakıyordu. Selam dedi Harry. Lanet olsun. Sesini test etmemişti. Sesi boğuk ve hırıltılı çıkmıştı. Delikanlı onun ağlamaklı olduğunu filan düşünecekti. Harry kendisinin veya Oleg'in dikkatini dağıtmak istercesine bir Camel paketi çıkarıp dudaklarının arasına sigara yerleştirdi. Başını kaldırıp bakınca Oleg'in yüzünün kızarmış olduğunu gördü. Oradaki öfkeyi de gördü. Ansızın beliren, delikanlının gözlerini karartan, boyun ve alın damarlarının kabarıp gitar teli gibi titreşmesine yol açan hiddeti. Harry duvardaki sigara içilmez yazısını başıyla göstererek sakin ol, yakmayacağım dedi. Annem değil mi? Oleg'in sesi de yaşlanmıştı, duyduğu hiddet yüzünden boğuk çıkıyordu. Ne? Seni o gönderdi. Hayır, o göndermedi, ben. Tabii ki o gönderdi. Hayır Oleg, aslında ülkede olduğumu bile bilmiyor. Yalan söylüyorsun, her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Harry ona baka kaldı, her zamanki gibi mi? hep yanımızda olacağını söylerdin. Öyle yalan dolan laflar ederdin. Ama artık çok geç. Yani Timbuktu'na geri dönebilirsin. Oleg, dinle beni. Hayır, seni dinlemeyeceğim. Burada işin yok. Şimdi gelip de baba rolü oynayamazsın, anlıyor musun? Harry delikanlının sertçe yutkunduğunu gördü. Oleg'in hiddetinin geçtiğini, yeni bir karanlık dalgasına kapıldığını fark etti. Artık bizim için bir hiçsin. Sen sadece hayatımıza girip birkaç sene kaldın. Sonra da... Oleg parmakları da şıklatmaya çalıştı ama ses çıkmadı. Gittin. Bu doğru değil Oleg, bunu biliyorsun. Harry şimdi sert ve kendinden emin çıkan sesinin ona bir uçak gemisi kadar sakin ve güvenli olduğunu söylediğini duydu. Ama karnındaki yumru başka bir şey söylüyordu. Soruşturmalar sırasında kendisine bağırılmasına alışkındı, bundan etkilenmezdi. Hatta daha da sakin olup analitik düşünmesine yarardı. Ama bu delikanlının Oleg'in karşısında, bunun karşısında savunması yoktu. Oleg acı acı güldü. Bu kez yapabilecek miyim diye bakalım mı? Orta parmağını baş parmağına bastırdı. Gittin. İşte oldu. Harry ellerini kaldırdı. Oleg. Oleg koyu gözlerini Harry'den ayırmadan başını iki yana sallayarak arkasındaki kapıya vurdu. Gardiyan, ziyaret bitti. Çıkar beni. Oleg gittikten sonra Harry sandalyede birkaç saniye daha oturdu. Sonra güçlükle ayağa kalktı ve ağır ağır yürüyerek gün ışığıyla aydınlanan Bots Parkı'na çıktı. Böylece durup emniyet müdürlüğüne baktı, düşündü. Sonra nezarethane binasına doğru yürüdü. Ama yolun yarısında durup sırtını bir ağaca yasladı ve gözlerini yaşarana dek ovuşturdu. Lanet olası ışık, lanet olası jet gecikmesi. 5. Bölüm. Onları görmek istiyorum, o kadar dedi Harry. Bir şey almayacağım. Nezarethane binasındaki tezgahın ardındaki nöbetçi memur Harry'i kararsızca süzdü. Haydi Tore, beni tanıyorsun. Nilsen genzini temizledi. Evet ama tekrar burada mı çalışıyorsun Harry? Harry omuz silkti. Nilsen başını yana eğip gözlerini kıstı. Artık göz bebeklerinin sadece yarısı görünüyordu. Aldığı optik izlenimi filtreden geçiriyordu sanki. Önemsiz şeyleri eliyordu. Geride kalanlarsa Harry'nin lehineydi besbelli. Nilsen derin derin iş geçirdikten sonra ortadan kayboldu ve elinde bir çekmeceyle döndü. Harry'nin tahmin ettiği gibi Oleg tutuklandığında üstünde bulunan şeyler orada tutuluyordu. Ancak tutukluların birkaç günden fazla gözaltında tutulmasına karar verilirse eşyaları Bots'una götürülürdü ama özel eşyalarının götürülmediği de olurdu. Harry çekmecenin içindekileri inceledi. Bozuk paralar, iki anahtar takılı bir halka, bir kuru kafa maketi ve bir slayer rozeti. Tek bıçaklı bir İsveç çakısı, gerisi tornavidalar ve alyan anahtarları, doldurulmaz bir çakmak ve bir şey daha. Harry gerçeği biliyor olsa da sarsıldı. Gazeteler uyuşturucu hesaplaşması demişti. Gördüğü şey hala plastik paketinin içinde olan tek kullanımlık bir şırıngaydı. Harry anahtar halkasını alırken hepsi bu mu diye sordu. Halkayı tezgahın aşağısında tutup anahtarları inceledi. Harry'nin gizli kapaklı işler yapmasından belli ki hoşlanmayan Nilsen öne eğildi. Harry cüzdan yok mu diye sordu. Banka kartı, kimlik filan. Yok gibi görünüyor. Muhteva listesine bakabilir misin? Çekmecenin dibinde katlı duran listeyi alan Nilsen gözlüğünü arayıp bulduktan sonra kağıda baktı. Cep telefonu varmış ama almışlar. Maktulü arayıp aramadığına bakmak istemişlerdir herhalde. Dedi Harry, başka bir şey. Nilsen başka ne olacak ki diyerek listeye göz gezdirdi. Sonunda tamamına bakmış olduğuna kanaat getirdi. Yok. Sağ ol, hepsi buydu. Yardımın için teşekkürler Nilsen. Nilsen başını yavaşça sallayarak onayladı. Gözlüğünü çıkarmamıştı. Anahtarlar? Evet, tabii ya. Harry onları çekmeceye geri koydu. Nilsen'ın iki anahtarın da yerinde olduğunu kontrol etmesini seyretti. Dışarı çıkıp otoparktan geçerek Akeberg Vayen'e girdi. Yürümeyi sürdürerek Toyen ve Urtegata'dan geçti. Küçük karaçi, küçük manavlar, tesettürlü kadınlar ve kafelerinin önünde plastik sandalyelerde oturan yaşlı adamlar. Her şehrin yoksullarına hizmet veren Kurtuluş Ordusu kafesi Watch Tower'a gitti. Böyle bir günde oranın sessiz olacağını biliyordu. Ama kış gelip de havalar soğuyunca masalara doluşacaklardı. Kahve ve taze sandviçler, bir takım temiz elbise, geçen yılın modası. Ordudan gelen ihtiyaç fazlası mavi spor ayakkabılar. Birinci kattaki klinikte uyuşturucu savaşının meydanlarında alınmış en son yaralarla ilgilenilir ve durum kötüyse B vitamini iğnesi yapılırdı. Harry Martine'ye uğrayıp uğramamayı düşündü bir an. Martine hala orada çalışıyor olabilirdi. Bir zamanlar bir şair, büyük bir aşkı küçük aşkların takip ettiğini yazmıştı. Martine küçüklerden biriydi ama sebep bu değildi. Büyük bir şehir olmayan Oslo'da ağır bağımlılar ya burada ya da Spergata'daki Mission Cafe'de toplanırdı. Martine Gusto Hansen'i tanıyor olabilirdi, Olegi'de. Ama Harry işleri doğru sırayla halletmeye karar verdi, sonra da tekrar yürümeye başladı. Akerselva'dan geçti, köprüden aşağı baktı. Nehrin suları Harry'nin çocukluğundan hatırladığı gibi kahverengi değildi artık. Dağ deresi gibi berraktı. Artık burada alabalık avlanabildiği söyleniyordu. İşte orada nehrin iki yanındaki yollardaydılar, torbacılar. Her şey yeniydi, her şey aynıydı. Harry Hausmann sokağında yürüdü. Jakobskirke'den geçti, bina numaralarına baktı. Zalimlik tiyatrosunu arıyordu. Gülen yüz işareti bulunan grafitiyle kaplı bir kapı. Yanıp çökmüş, harabesi temizlenmiş bir bina. Ve işte oradaydı. 1800'lerde inşa edilmiş soluk gösterişsiz dört katlı tipik bir Oslo apartmanı. Harry itince apartman kapısı açıldı, kapalı değildi. Kapı doğrudan merdivene açılıyordu. Merdiven idrar ve çöp kokuyordu. Harry merdiveni çıkarken kodlama etiketlerine dikkat etti. Sarsak trabzanlara. Parçalanmış kilitlerin izlerini taşıyan ve daha sağlam kilitlerle takviye edilmiş kapılara. İkinci katta durdu, suç mahallini bulduğunu biliyordu. Kapıya çarpraz gerilmiş turunculu beyazlı polis şeritleri. Harry elini cebine sokup Nilsson'ın muhteva listesine baktığı sırada Oleg'e ait anahtar halkasından aldığı iki anahtarı çıkardı. Onların yerine kendi anahtarlarından hangilerini koyduğuna emin değildi. Ama Hong Kong'da yenilerini yaptırması zor olmazdı. Anahtarlardan biri Abus markaydı. Harry bunun asma kilit anahtarı olduğunu biliyordu. Çünkü o kilitlerden bir tane bizzat almıştı. Diğeri ise Wing markaydı. Harry bu anahtarı kilide soktu. Anahtar yarısına kadar girdikten sonra durdu. Harry daha çok itti, çevirmeyi denedi. Lanet olsun. Cep telefonunu çıkardı. Aradığı numara kişi listesinde B kısmındaydı. Telefonda sadece 8 isim kayıtlı olduğundan tek harf yazması yeterli oldu. Len. Harry'nin Beate Lund'e en sevdiği şey onun şimdiye kadar birlikte çalıştığı en iyi iki adli tıp görevlisinden biri olması dışında Lund'un verileri hep temele indirgemesi ve vakalarla ilgilenirken tıpkı Harry gibi asla laf kalabalığı yapmamasıydı. ''Selam Beate, Hausmann sokağındayım. Suç mahallinde burada ne işin? İçeri giremiyorum, anahtar sende mi?'' ''Sende mi derken?'' ''Oranın patronu sensin değil mi?'' Anahtar tabii ki bende ama sana vermeye niyetim yok. Tabii ki yok ama suç mahallinde tekrar kontrol etmen gereken şeyler var değil mi? Bir gurunun adli tıp görevlileri cinayet mahallerini ne kadar incelese azdır dediğini hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorsun demek. Bütün öğrencilerine ilk bunu söylerdi. Sen işini yaparken sana eşlik edip nasıl çalıştığına bakabilirim herhalde. Harry, hiçbir şeye dokunmayacağım. Sessizlik. Harry onu suistimal ettiğini biliyordu. Beate iş arkadaşından fazlasıydı, bir dosttu ama en önemlisi o da anneydi. Beate iş geçirdi. Bana 20 ver. 20 dakika demesine gerek yoktu. Harry'nin de teşekkür etmesine gerek yoktu. Bu yüzden telefonu kapadı. Polis memuru Truls Berntsen, Orkrim'in koridorlarında ağır ağır yürüyordu. Çünkü tecrübelerine göre ne kadar yavaş yürürse zaman o kadar hızlı geçerdi. Hayatında yeterince sahip olduğu bir şey varsa o da zamandı. Odasında eski bir koltuk ve üzerinde görünüşü kurtarmak için konulmuş bir rapor yığını bulunan ufak bir masa onu bekliyordu. Genellikle internette takılmakta kullandığı bir bilgisayar. Ama girebilecekleri sitelerin kısıtlanmasından beri bu bile sıkıcılaşmıştı. Ayrıca cinsel suçlar masasında değil, narkotik masasında çalıştığından yakında açıklama yapmak zorunda kalabilirdi. Memur Berntsen elinde kahve dolu fincanıyla kapıdan geçip masaya gitti. Yeni Audi Q5'in broşürünün üstüne kahve dökmemeye dikkat etti. 218 beygir gücü, Güney Asya arabası değil bir SUV, haydut arabası. Volvo V70 devriye arabalarını geride bırakırdı. İnsanı mühim gösteren bir arabaydı. Höyenhal'daki yeni evin sahibi olan kadına Berntsen'in mühim biri olduğunu gösterecekti, önemsiz biri olmadığını. Statükoyu korumak artık odak noktası buydu. Pazartesi yapılan genel toplantıda Mikael büyük ilerlemeler kaydettik demişti. Yeniler ağzını açmasın demek istiyordu. Sokaklardaki uyuşturucu bağımlılarının sayısının daha da az olmasını isteyebiliriz. Ama kısa sürede bunca iş başardıktan sonra eskiye dönmemiz tehlikesi hep var. Hitler ile Moskova örneğini unutmayın. Boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım. Memur Berntsen bunun ne anlama geldiğini az çok biliyordu. Ayaklar masada geçirilecek uzun günler. Berntsen'in Kripos'a dönmek istediği zamanlar oluyordu. Cinayet masası, narkotik masası gibi değildi. Orada siyaset yoktu. Vakaları çözmek vardı sadece. Ama Mikael Bellman, Breen'den emniyet müdürlüğüne geçerken Truls'ün onunla gelmesinde ısrar etmişti. Orada düşman bölgesinde müttefiklere güvenebileceği birilerine, saldırıya uğrarsa sırtını kollayacak birilerine ihtiyacı olacağını söylemişti. Zamanında Truls'ün sırtını kollamış olan Mikael şimdi karşılık beklediğini söylemese de ima etmişti. Örneğin geçenlerde Truls gözaltındaki delikanlıyı biraz fazla dövdüğünde, delikanlının yüzünden yaralanması korkunç bir talihsizlikti. Mikael ona arka çıkmıştı. Ona fırça atmıştı tabii. Polis şiddetinden nefret ettiğini söylemişti. Departmanında öyle bir şey görmek istemediğini söylemişti. Truls'ün amiri olarak şimdi maalesef durumu polis avukatına rapor etmek zorunda olduğunu ve dosyayı özel birime gönderip göndermemeye o kadının karar vereceğini söylemişti. Tıpkı buradaki gibi hiçbir şey olmamıştı. Ayaklar masada geçirilecek uzun günler. Truls tam ayaklarını oraya günde en az 10 kez yaptığı gibi koyacakken pencereden dışarıya Bots Parkı'na. Hapishaneye giden iki yanı ağaçlı yolun orta kısmındaki yaşlı ıhlamur ağacına baktı. Oraya asılmıştı kırmızı afiş. Truls teninin karıncalandığını, nabzının hızlandığını hissetti. Heyecanlandığını da. Birden ayağa fırlayıp kahvesini bırakarak ceketini giydi. 5. ayının sonu. Sayfa 60.